Dogo Podcast. Dogo Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Zehra Üner. Bugünkü konumuz barınaktan sahiplendirme. Bu süreci bizlere en iyi şekilde anlatacak olan İstanbul Gönüllüleri Hayvan Hakları Komisyonu temsilcisi Pınar Satıoğlu yanımızda. Hoş geldiniz Pınar Hanım.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sizden rica etsem biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Evet, ben Pınar Satıoğlu, 50 yaşındayım. Yaklaşık 28-30 yıldır sokak hayvanlarının sorunlarını çözmek için sahada mücadele ediyorum. Oldukça büyük bir ekibimiz var. 30 yıldır birlikte yol aldığımız, tüm İstanbul'da hatta tüm Türkiye'de birlikte yol aldığımız arkadaşlarla sokak hayvanları sorununu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi de Kadıköy Hayvan Dostları Platformu ve İstanbul Gönüllüleri olarak sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Harikasınız, iyi ki varsınız tekrardan. Hazırsanız başlayabiliriz sorularımıza.
Tabii.
İlk sorumuz, dostlarınızı sahiplenecek kişide ne gibi kriterler arıyorsunuz? Örneğin ben sahiplenmek istiyorum, geliyorum. Benim özelliklerim ne olmalı? Bir dostunuzu sahiplendirirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Öncelikle en önemli şey sevgi ve kararlılık. Çünkü sevgi oluyor ama kararlılık olmuyor ya da kararlılık oluyor ama aslında tam hayvan bakmanın sorununu bilmemek olabiliyor. Bunları ön plana çıkarıyoruz. Köpek ya da kedi bakmak oldukça sorumluluk içeren bir şey. İnsanlara gelen insanların şeyini kırmadan, kalbini kırmadan bunun uzun soluklu bir koşu olduğunu, yaşlılıkta, yaşlılığı, gençliği, ergen dönemi, kedi ve köpeğin çeşitli sorunlarının olabileceği, sabah akşam gezdirmelerinin, herhangi bir tatile gittiği zaman evde tek başına bırakılmaması gibi birçok sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde bilgi veriyoruz ama gerçekten belli bir standardımız yok. Yani insanda sevgi ve kararlılık varsa herkes herhangi bir hayvanı sahiplenebilir. Bazen çok büyük bir hayvan almak için gelen bir kişi küçücük bir kediyle bakım evimizden çıkıyor. Çünkü biz onu yönlendiriyoruz. O gerçekten yüreği çok büyük, kocaman bir 30-40 kiloluk bir köpek sahiplenmek istiyor ama sürekli iş seyahatine gidiyor. Bunu kendisi çok iyi bakacak ama ona bakacak arkadaşları yok. Pansiyona koyup ya da işte bir otele koyup hayvandan ayrı kalmak ya da hayvanın tekrar başka bir yere gitme stresini yaşatmak istemiyor. O zaman makul bir şekilde onun daha küçük ırk bir köpek almasını ya da ev içinde 3-4 günlük seyahatlerinde rahatlıkla evde kendi başına idare edebilecek bir kedi sahiplenmesini söylüyoruz. Bu şekilde anlattığınızda o zaman en doğru canı en doğru insanla buluşturmuş oluyorsunuz. Bazen yaşlı insanlar geliyorlar, daha hareketli bir köpek tercih ediyorlar. Onlara bu köpeğin sokakta onlara daha zorluk çıkaracağını anlatıyoruz. Yani aslında sevgi ve kararlılık varsa ve bizim gibi yerel hayvan koruma gönüllüleri de iyi bir sonuç yaparsa, yani bir köpeğin, bir kedinin bakımının nasıl olduğu, zorlukları, kolaylıkları, avantajları, dezavantajı demiyorum çünkü hiçbir dezavantajı yok. Sadece bir iki zorluğu var. Ama ona katacağı bir yaşlı insana, bir çocuklu aileye, yalnız yaşayan bir insana ya da çok kalabalık yaşayan bir aileye o canı katacağı sevgiyi anlattığımızda mutlaka bir doğru sahiplendirme yapabiliyoruz. Karşılıklı konuşarak en iyi uyumu bulabildiğimizi düşünüyorum.
Anlıyorum. Yani burada en önemli nokta aslında karşılıklı şeffaflık diyorsunuz siz de.
Evet, evet. Herkes şey yapıyor. Eskiden sadece kişinin beyanına inanırdık ama maalesef bazen yanlış beyanlar da oluyordu. Şimdi kişi geliyor, bakım evinde gezdiriyoruz, şartları söylüyoruz. Daha sonra bir yer kontrolü yapıyoruz. Bununla ilgili bir şeyimiz var, arkadaşlarımız var, gönüllü olan. 2 ya da 3 gün içinde mutlaka gidip bir yere bakıyorlar. Gerçekten kişinin beyanı doğru mu? Çünkü bahçeli, etrafı kapalı dediği bir ev bahçesiz ve etrafı kapalısız olabiliyor. Ya da 3-5 ay sonra çıkacağı bir iş yerine köpek almak isteyenler olabiliyor. Yani bunları çok detaylı yaptığımızda aslında amacımız kimseye zorluk çıkarmak değil, tümüyle bir canı verdikten sonra onun çok daha uzun süreli orada sahiplenmiş olması, yani kalıcı bir yuvaya dönüşmesini sağlamak. Bu tip bir titiz çalışmayla her yıl yüzlerce hayvanı arkadaşlarımla birlikte sahiplendirme yapabiliyoruz. Daha sonra onların mutlu sonlarını yayınlıyoruz. Birçok aileyle de çok güzel dostluklar kuruyoruz. Güzel bir şey, yani inanılmaz, tarif edilmez duygular tabii bunlar.
Harikasınız. Peki bu mesela sahiplendirme oldu. Sahiplendirme sonrası süreç takibi oluyor mu? Oluyorsa nasıl ilerliyor? Yani köpeğimizi ya da işte kedimizi kontrol etme amaçlı.
Evet, mutlaka oluyor. Zaten aileye ilk geldiğinde köpeği teslim etmeden, yani resmi belediye formu düzenlemeden önce, köpeğin sahiplenmesi yapılmadan önce bunun süreklilik içeren bir takip süreci olduğunu söylüyoruz. Zaten hani bunu takip eden insanlara veriyoruz. Şimdi akıllı telefonlarla birazcık işimiz kolaylaştı. Eskiden telefon açardık, giderdik, görürdük. Şimdi bir video istiyoruz. Yani 2 ayda bir, 3 ayda bir, tabii ki kimseyi yani rahatsız etmek ya da şey yapmak istemiyoruz ama bu geçişi güzel yaparsak, iyi ilişki başlarsa zaten biz istemeden o videolar, fotoğraflar geliyor. Mesela tatil dönemleri hep ağlarız biz, çünkü tatil fotoğrafları gelir köpeklerimizin. 1 yıl önce, 3 yıl önce, 5 yıl önce bakım evimizin beton zemininden çıkmış. Şimdi sıcak bir aileye kavuşmuş ve işte Asos'a tatile gitmiş, denize giriyor. Yani geldi, ağlama buna. Hep böyle tatil zamanı, böyle Temmuz, Haziran'dan sonra inanın bize tatil videoları ve fotoğrafları geliyor. Tabii bu da çok güzel. Ve insanlar da gittikleri yerlerde hep satın almadıklarını, sahiplendiklerini söylüyorlar. Gittiği otelde farklı insanlarla karşılaştığında. Bu da toplumdaki bir bilinç. Hemen hop diye 2 şey yazıp ya da 2 afiş asıp olmuyor. Bu tip yaşanmışlıklarla oluyor. İnsanlar bir restoranda gördüğü, sevdiği bir köpeğin parayla değil de bir bakım evinden sahiplenildiğini, bu şekilde insanların onu takip ettiğini, işte sorumluluk aldığını duyduklarında hoşlarına gidiyor. Ve birçok sahiplenen kişi, akrabası ya da eşi, dostu ya da tanıdığı ya da fabrikası olan kişi tekrar başka bir insanın satın alma, sahiplen yapması için ikna ediyor ve ilçesindeki, ilindeki başka bir bakım evine mutlaka yönlendiriyor. Bunlar tabii güzel bir duygular. Dolayısıyla akıllı telefonla ya da bazen yer ziyareti yaparak mutlaka takibini yapıyoruz.
Pekala. Peki sahiplendirilmiş bir köpeğimizin, bir canımızın tekrar barınağa dönme oranları nasıl acaba? Yani çok üzücü bir durum ama bazen de dönüşler oluyor diye biliyorum ya da tahmin ediyorum.
Evet, yani tahmininiz doğru. Çünkü insan yapısı bazen hastalık oluyor, sağlık oluyor ya da bazı ailevi durumlar olabiliyor. Biz yaklaşık 1998 yılından bu yana Kadıköy Beytisi Hayvan Barınağı'nda çalışan bir ekibiz. Şimdi o dönemler, yani bir 10 yıl öncesine kadar bir parça daha iade daha fazlaydı. Yani oranı fazlaydı. Çünkü bu kadar titiz sahiplenme yapılmıyordu. Yer kontrolü yapacak arkadaşlarımız yoktu. Öyle bir sistemi kurmamıştık. Ama şimdi bu yer kontrolü sistemiyle 10 köpeğin yani onu da kalıcı oluyor. Çok nadir olarak 1 ya da 2 geri dönen olursa 1 yıl içinde, zaten aileye verirken mutlaka söylüyoruz. Bir sıkıntı olursa lütfen bize dönün, biz size çözüm buluruz diye. Mesela bir Şadi diye bir köpeğimiz var. Çok iyi bir aileye gitti fakat beyefendi iflas etti. Yani bundan 3 yıl kadar önce iflas etti. İşte 5-6 ay özel bir pansiyonda baktırmış ama 3 çocuğu var. Hepsi işte sınav döneminde dershaneye gidiyorlar. Bize telefon açtı. Böyle böyle hani ben dedi iflas ettim ve şimdi çalışmıyorum ve çocuklarım Şadi şöyle şöyle işte pansiyonda baktım ama buna maddi olarak yetişemem. Onda mesela biz çözüm olduk. Biz Şadi'yi sahiplenene kadar başka bir sorumluluğunu üstlendik. Evet, geçici yuva yaptık. Çünkü öyle bir köpeğin barınağa dönmesi açıkçası travmatik oluyor. Evet, yani tek başına bakılmış bir köpeğin tekrar olması travmatik oluyor. Dolayısıyla işte o tip çözümler oluyor. Ya da küçük ırklı köpeksi ya da ev köpeksi yer kontrolü yapan arkadaşlarımızdan bu iş için gönüllü olanlar var. İade eden köpek olursa yeni bir yer bulunana kadar 1 ay, 2 ay, 15 gün, 1 hafta şey yapıyorlar. Onlar evlerini alıyorlar. Bir de son 4-5 yıldır yine kullandığımız geçici yuva arkadaşlarımız var. Yine böyle iade olan bir köpek olursa barınağı almak yerine ya da bir pansiyonu almak yerine o tarz bir geçici yuva arkadaşımıza veriyoruz. Sahiplenene kadar zaten o sırada en azından bakım evine dönmemiş oluyor ve hani aile şartlarından tekrar travma görmeden başka bir aileye gidiyor. Tabii boşanmalar oluyor, vefatlar oluyor. Çok yani insani şeyler maalesef çok nadir olsa bunlar olabiliyor.
Burada geçici yuvanın da önemini vurgulamak isterim açıkçası.
Evet.
Aslında bir sonraki sorumun da cevabını vermiştiniz ama geçici yuva bulunamazsa eğer barınakta geri dönen dostumuz için prosedür nasıl işliyor?
Prosedür yani? Kabul edilmiyor normal şartlarda. Çünkü öyle bir yol açılırsa hani insanların hani daha kolay vazgeçmesi belki olabilir. Dolayısıyla hani herhangi bir köpek 5 yıl sonra ben buna bakamadım. Zaten yasada da yok. Onu kişinin sahiplendirmesi gerekiyor. Yani yasada da tekrar al bakım evine diye bir şey yok. Çünkü yasada bakım evleri geçici hayvan bakım evi statüsünde. O hayvan gelir, tedavisi ne olur? Kısırlaşır, çiplenir, bölgesine ya da sahiplendiği yere geri gider. O tarz bir kapı açıldığında daha farklı dönüşler olabilir. Dolayısıyla burada gönüllünün önemi çıkıyor. Bakım evinde gönüllüyle çalışan olan belediyeler bu konuda en doğru çözüme kavuşmuş oluyorlar. Köpeği bakım evine almadan bizimle ortak işbirliği yaparak bir şekilde köpeğin geçici yuva ya da işte başka bir sorumlulukla sahiplenmesini sağlayabiliyorlar. Ben buradan çağrı yapmak istiyorum. Geçici yuva olmak isteyen insanlar gerçekten bize ulaşsınlar. Çünkü herkes bir kedi ya da köpeğin ömür boyu bakımını üstlenecek zamana sahip değil. Ama geçici yuva olduğunuzda 1 ay, 2 ay, 3 ay, 6 ay özellikle öğrenci arkadaşlar, onlara biz köpeğin ya da kedinin mamasını da temin ediyoruz. Üniversite öğrencilerine evet mama da temin ediyoruz. Geçici yuva olurlarsa biz mama kabı, su kabı onları da veriyoruz. 1 ay, 2 ay bakana kadar üniversite öğrencisi ya da bir ev hanımı ya da çalışan bir insan da olabilir. İlla ki hani evde oturmasına gerekmiyor. Hem köpeğin tuvalet terbiyesi oturmuş oluyor. Hem o kişi 10 yıl, 15 yıl aynı köpeğe bakmış olmuyor. Çünkü şartları ona uygun değil. Belki askere gidecek, belki şehir değiştirecek gibi. Ama geçici yuva gerçekten candır. Dolayısıyla buradan bizi dinleyenlere mutlaka geçici yuva için bize ulaşmalarını rica ediyorum.
Harikasınız. Ben de bu arada çok denedim geçici yuva olmayı ama evde bir köpeğim, iki kedim var ve bu çok zor bir hal almıştı. Ama kesinlikle söyleyeyim.
Evet, yani evinde hayvanı olmayan, yani uzun süreli bir kedi ya da köpeğe bakamayacak olan çok insan var. Özellikle öğrenciler. Yani daha henüz evlenmemiş, çocuk yapmamış hani daha hayatı kolay olan insanlar rahatlıkla yapabilir. Hani onlar da tabii ki çocuklu bir aile de geçici yuva olabilir. Hani onun önünü kesmeyelim ama hani onun sorumlulukları daha fazla olabilir. Hani mutlaka sorumluluğu daha az olup evinde boş vakti olan birçok insan var. Onları geçici yuva olmaya davet ediyoruz.
Harikasınız. Son soruma geliyorum ben de. Barınaktan alınan bir köpek için sahiplenme sonrası barınak veterinerini kullanabiliyorlar mı?
Hayır, kesinlikle kullanamıyorlar. Çünkü bakım evinden sahiplendikten sonra o hayvan artık bir sahipli hayvan statüsüne geçiyor. Mikroçipi takılarak bakım evinden teslim ediliyor. O artık bir sahipli hayvan. Artık onun bir veteriner hekiminin olması gerekiyor. O konuda biz herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz. Zaten herkes oturduğu ilçeye göre işte Kadıköy'den alıyor ama Arnavutköy'e götürüyor ya da atıyorum Tepeören Barınağı'ndan alıyor ama Şile'ye götürüyor. Herkes kendi ilçesindeki ya da ilçesi dışındaki güvendiği başka bir veteriner hekime yapıyor. Aşı ve diğer programlarına devam ettiriyor. Zaten teslim edilen, yavru dışında teslim edilen hayvanların hepsi kuduz aşısı, iç dış paraziti yapılmış ve karnesi ve çipiyle teslim edilmiş oluyor. Yavrularda da yine iç dış paraziti tamamlanmış olan, bazen birinci karması da bitmiş oluyor sahiplerine kadar ya da ikinci karması. Zaten bakım evi veteriner hekimlerimiz hangi aşıların yapıldığına dair aşı karnesini veriyorlar. Ve ondan sonra artık bir resmi form imzalıyor. Bu köpeği bırakmayacağını, terk etmeyeceğine dair işte bir yasal prosedür formu var TC numarasıyla. Mikroçip numarasına o köpeğin o kişide kayıtlı olduğu yazılıyor. Ve artık ondan sonra sahipli hayvan statüsünde olduğu için kesinlikle bakım evi veterinerinden hizmet talep edemiyor. Bu da çok doğru bir şey çünkü milyonlarca sahipsiz hayvan var. Yani sahipli hayvanlara hizmet vermesi diğer sahipsiz hayvanların hizmet hakkının engellenmesi anlamına gelir. O yüzden yasa bu konuda doğru yapılmış.
Evet, Kesinlikle öyle. Benim naçizane kendi merak ettiğim bir soru var. Peki geçici yuvalıklarda mesela mama yardımında bulunuyoruz ya da işte su kabı vesaire o tarz yardımlarda bulunuyoruz dediniz. Veteriner yardımı oluyor mu bu gibi durumlarda?
Tabii geçici yuvadayken zaten tam sahiplenme olmadığı için orada bir sorun olduğunda bakım evindeki veteriner hekimimizle temasa geçiyoruz. Ama zaten sağlıklı hayvanları geçici yuvaya verdiğimiz için yani %99 bir sorun olmuyor. Kısa süreli 1 ay 2 ay ama o sırada bir şey olduğunda tabii ki biz gönüllüler bakım evi veteriner hekimimizle koordineli bir şekilde bir sorun varsa onu çözüyoruz. O konuda bir sıkıntı yok. Kalıcı yuvada hekim hizmeti alamıyor. Tümüyle kendi üzerine geçtikten sonra.
Harikasınız tekrar. İyi ki, iyi ki varsınız.
Sizler de öyle.
Benim sorularım burada bitiyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa çok memnun olurum.
Ben satın almayın, sahiplenin diyorum. Gerçekten bir canı kurtarmanın evet her zaman şeyi tadı bambaşkadır. Yani bunu özellikle çocuklara, gençlere anlatmamız gerekiyor. Bakım evlerini bu açıdan herkes şimdi pandemi şartları da bitti. Bakım evlerine ziyaret açıldı. İlçenizdeki, ilinizdeki en yakın bakım evine gidip oradaki kediyle köpeği bir göz teması yapın. Oradaki bakım evi veteriner hekiminin mutlaka orada bulunan bazı eksikleri vardır. Onları söyleyin. Yani eleştirmek yerine sorunun çözümünde bir parça olmaya çalışın. Oradan bir annesiz yavru alıp büyütün. Mesela en büyük sorun özellikle bu aylarda kedi doğumları. İnsanlar burada kedi yavrusu gördüm diye bakım evine yolluyorlar. İnanın orada hazır onları emzirecek bir anne yok. Yani bakım evleri tamam 7/24 zaten açık değiller. %99'u 7/24 açık değil. Hem o şekilde gece beslenmesi yapabilecek bir bakım evi yok. Hem de orada o kadar çok kişi arıyor ki bir gecede inanın yani 60-70 tane süt anne gereken yavru için aranan bakım evleri var. Orada işte biz gönüllüler devreye giriyoruz. Hemen onlara süt anne grubundan süt anne buluyoruz. Bazılarını 7/24 yere alıyoruz gibi ya da kendi içimizde yavruları bölüşüyoruz. Dolayısıyla benim yani insanlara tavsiyem hani bir şikayet için belediye aramadan önce bunu kendi çözebiliyor mu diye bir düşünsünler. Gerçekten o bakım evinde bir çözüm bulabilir mi diye düşünsünler ve en yakın bakım evine gidip gerçekten ihtiyaçları nedir? Ortak nasıl çalışabiliriz? Bizler bu sorunun çözümünde nasıl bir çözüm olabiliriz diye konuşsunlar. Ve en önemlisi de satın almayıp sahiplendirip mahallelerindeki köpekleri ve kedileri kısırlaştırsınlar. Beslemenin yanı sıra eğer kısırlaştırmayı yaparsak çok daha sağlıklı bir nesil olarak kedi ve köpekler hayatlarına devam edecekler diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Siz konuştukça benim tüylerim diken diken oldu. O zaman burada kaydımızı sonlandırıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Pınar Hanım.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Her zaman Dokko yanımızda bunu da biliyoruz. Biz de bütün Dokko
Her zaman.
ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Kesinlikle her
Özellikle
zaman.
geçici yuva desteğiniz için her zaman kapılarımız sizlere açık. Çok teşekkürler.
Biz çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun,
Kendinize
hoşça
çok iyi
kalın.
bakın.
Sağ olun,
Görüşmek
hoşça kalın.
üzere.
Sağ olun.